Ayrım 24.
22 Haziran. Dün gece hem uykusuzlukla hem de yeniden başlayan deniz tutmasından rahatsız olunca güverteye biraz yürümeye çıktım. Ve uzakta sağımızda şüpheli bir ışık fark ettim. Yanan bir gemi gibi göründü o an gözüme. Sabah benden başka kimsenin onu görmediğini kabul etmek zorunda kaldım. Tam gözlerim mi beni yanılttı acaba diye düşünmeye başlamıştım ki bu akşam uzaktan top sesleri duydum. Artık bütün gemi heyecan içinde, güle oynaya savaş alanına gidiyoruz ve kimse kaptanı akla davet etmeye ya da yetkisini tartışmaya yanaşmıyor. Tek ben miyim onu deli bilen? 23 Haziran. Savaş gürültüleri yoğunlaşıyor, hem önümüzde hem de arkamızda ama biz hiç şaşmadan hedefimize, yazgımızın götürdüğü yere doğru ilerliyoruz. Londra'ya sağ salim varırsak çok şaşarım. Tanrı'ya şükür ben ne yıldız falcısı ne de kahinim ve sık sık yanılırım. İnşallah bu kez de yanılıyorumdur. Tanrı'dan beni yanılgıdan esirgemesini istemedim hiç. Yalnızca felaketten esirgemesini istedim. Yolumun bundan sonra da uzun ve kaybolmalarla dolu olmasını isterim. Evet uzun yaşayayım ve daha 1000 yanlışım, 1000 hatam olsun ve birkaç da unutulmaz günahım. Bu çılgınca satırları bana korku yazdırıyor. Mürekkebimi kurutup defterimi kaldıracağım artık. Yaklaşan savaşın seslerini bir erkek gibi sakin bir biçimde dinlemek için. 26 Haziran 1666 Cumartesi. Bir kez daha özgürüm ve tutsağım. Bu sabah şafakta bir Hollanda topçu gemisi bize doğru geldi. Yelkenlerimizi indirmemizi ve beyaz bayrak çekmemizi emretti. Biz de söyleneni yaptık. Güverteye çıkan askerler gemiye el koydular ve Maurizio'nun söylediğine bakılırsa şimdi Amsterdam yönüne götürüyorlar onu. Bizi orada ne tür bir yazgı bekliyor bilmiyorum. Sanırım yükümüze el koyarlar ki bu benim umurumda değil. Sanırım bizi de tutsak ederler ve mallarımıza el koyarlar. Böylece Gabbiano'nun bana verdiği parayı yitirmiş olurum. Bunun yanında kendi paramı da bu yazı takımını da. Bütün bunlar yazma isteğimi alıp götürüyor. 28 Haziran 1666 tutsaklıkta. Denizcilerden ikisi Hollandalılar tarafından denize atıldı. Biri İngiliz ama öteki Sicilyalıydı. Dehşet çığlıkları duyuldu ve büyük bir karışıklık oldu. Haberi duyunca koştum ama kalabalığı ve el kol hareketleri yaparak kendi dillerinde bağıran askerleri görünce geri döndüm. Biraz sonra Maurizio olanları anlattı. Eli ayağı titriyordu. Ben kendimi hiç güvende hissetmesem de onu teselli etmeye çalıştım. Şu ana kadar her şey heyecansız geçmişti. Geminin yolunun Amsterdam'a doğru değiştirilmesine hepimiz razı olmuştuk. Kaptanın tutumunun sonuna dek cezasız kalamayacağını herkes biliyordu zaten. Ama bugünkü katliam bal gibi tutsak olduğumuzu anımsattı bize. Hep böyle de kalabilirdik ve aramızda en tedbirsizlerin ya da en talihsizlerin başına çok kötü şeyler gelebilirdi. İngiliz tayfa tedbirsizlik etmişti. Besbelli biraz fazla içmiş ve Hollandalılara donanmalarının sonunda yenileceğini söylemek gafletinde bulunmuştu. Talihsiz Sicilyalı da kazara oradaymış ve askerlerini öldürmeye çalıştığı arkadaşını korunmak üzere araya girmek istemiş. 29 Haziran tutsaklıkta. Artık barakamdan hiç çıkmıyorum. Tek böyle davranan da ben değilim. Maurizio güvertelerin ıssız olduğunu ve sadece Hollandalıların ortalıkta dolaştığını söylüyor. Tayfalar kameralarından yalnızca kendilerine verilen komutları yerine getirmek için çıkıyorlarmış. Kaptanın yanında onu izleyen ve yöneten bir Hollanda subayı varmış artık. Ama buna üzüldüğümü söyleyemem. 2 Temmuz. Dün gece lambamı üfledikten sonra ansızın üşüdüm. Önceki gün ve daha önceki gün de bu kadar örtülüydüm oysa ve gündüz hava oldukça ılıktı. Belki de soğuktan çok korkuydu beni üşüten. Zaten düşümde Hollandalı denizcilerin beni yakaladıklarını, yerlerde sürdüklerini, soyduklarını ve kan çıkarıncaya dek kırbaçladıklarını görmüştüm. Acıdan bağırdım sanırım ve bu çığlıklar uyandırdı beni. Bir daha da uyuyamadım. Uyumaya çalıştım oysa ama kafam olgunlaşmayı reddeden bir yemiş gibiydi ve gözlerim bir daha kapanmadı. 4 Temmuz. Hollandalı bir denizci bugün gelip kulübemin kapısını açtı. Değirmi bir bakışla içeriye göz gezdirdi, sonra da hiçbir şey söylemeden gitti. Bir çeyrek saat sonra arkadaşlarından biri gelip bütünüyle aynı hareketleri yaptı. Ama bu sonuncusu günaydın anlamına geldiğini sandığım bir de sözcük geveledi ağzında. Bir şey değil, birini arıyorlar gibi geldi bana. Hedefimizden çok uzakta değildik sanırım ve oraya vardığımızda ne tavır takınacağımı sorup duruyorum kendime. Özellikle de bana Lizbon'da emanet edilen parayı, kendi paramı ve bu defteri ne yapacağımı. Aslına bakarsanız iki davranıştan birini seçmem gerek. Ya yabancı bir tüccar muamelesi ve saygı göreceğim, belki Birleşik Eyaletlere gitme iznini alabileceğim, bu durumda karaya çıkarken tüm hazinemi üstümde taşımam gerekiyor. Ya da Sanctus Dionysius bir savaş ganimeti gibi görülecek, yüküne el konulacak, gemideki insanlar bir süre tutsak kalıp sonunda gemileriyle birlikte sınır dışı edilecekler. Bu durumda hazinemi gizli bir yere saklamak, sonra da kimsenin onu bulamaması ve bu felaketin ardından gelip onu geri alabilmem için Tanrı'ya dua etmek daha akıllıca gibi görünüyor. İki saatlik bir kararsızlıktan sonra ikinci tutumu izlemeyi seçiyorum. Umarım buna pişman olmam. Şimdiden sonra defterimi ve yazı takımımı duvarda iyi çakılmamış bir ahşap levhanın arkasına, Gregorio'nun parasını daha önceden koyduğum gizli bölmeye kaldıracağım. Kalan paranın yarısını da oraya saklayacağım. Üstümde akla yakın bir miktar paranın bulunması gerek. Yoksa kurnazlığım anlaşılır ve sırrımı ele vermek zorunda bırakırlar beni. Defterimi yanımda tutma eğilimindeyim biraz. Biraz kazanılır, kaybedilir. Oysa bu sayfalar yaşadığım günlerin eti kemiği. Özellikle de son yol arkadaşlarım. Onlardan uzak kalmak tedirgin ediyor beni. Ama sanırım ayrılmamız gerekecek. 14 Ağustos 1666. 40 günden fazladır tek satır yazamadım. Ben karada ve hapisteydim. Defterimse denizde gizli yerindeydi. Tanrı'ya şükür ikimiz de sağ salim bir araya geldik sonunda. Bugün yazı yazamayacak kadar heyecanlıyım. Yarın sevincimi biraz bastırmış olurum ve anlatırım. Hayır, bu durumda yazmak zor ama kendimi yazmaktan alıkoymak daha da zor geliyor. Bu nedenle sonu iyi biten bu kötü macerayı anlatacağım şimdi. Ama fazla ayrıntıya girmeden taştan taşa atlayarak bir dereyi geçer gibi. 8 Temmuz çarşamba günü Sanctus Dionysius Amsterdam limanına başı önde boynundan iple çekilen tutsak bir hayvan gibi girdi. Ben güvertedeydim, bez çantam omzumda, ellerim küpeşteye yastı, gözlerim pembemsi duvarlarda, kahverengi çatılarda, rıhtımdaki siyah şapkalarda. Oysa düşüncelerim bambaşka yerlerdeydi. Kıyıya yanaşır yanaşmaz herhangi bir sertlik kullanmadan ama özel bir saygı da göstermeden gemiyi terk etmemiz ve rıhtımın ucundaki bir yapıya kadar yürümemiz istendi. Sonra da oraya kapatıldık. Tam anlamıyla bir hapishane değildi burası. Sadece çatılı ve çevresi duvarlarla çevrili kapalı bir yerdi. İki kapısının önünde nöbetçiler vardı ve çıkmamızı engelliyorlardı. İki belki de üç gruba ayrıldık. Gemide kalmış tek tük yolcular ve tayfaların bir bölümü benimle birlikteydi. Ama ne Maurizio ne de kaptan yanımızdaydı. Üçüncü gün kentin ileri gelenlerinden biri buraları denetledi ve bana bakarak güven verici sözler söyledi. Ama konuşma boyunca asık yüzlüydü ve hiçbir kesin vaatte bulunmadı. Bir hafta sonra kaptanın yanında tanımadığım birileriyle geldiğini gördüm. En güçlü denizcileri tek tek adlarıyla çağırdı. Bunun gemideki yükü indirmek için olduğunu anladım hemen. Onları günün sonuna doğru içeriye geri getirdiler. Sabah yeniden götürmek için. Bir sonraki günde aynı şeyler oldu. Bir soru dudaklarımı yakıyordu. Gemiyi boşaltırken yolcuların barakalarını da aramışlar mıydı acaba? Uzun süre kimseyi kuşkulandırmadan merakımı giderecek bir soru biçimi aradım sormak için ama sonunda vazgeçtim. Böyle bir durumda sabırsızlık en kötü öğütleri verir insana. Bu uzun ve sıkıntılı bekleyiş gününde kaç kez meymunu ve bana Amsterdam'la ilgili söylediklerini düşündüm. Ve benim bu konuda söylemeyi alışkanlık edindiğim şeyleri. O zaman çok uzağımızdaki bu kent ortak gizli düşlerimiz için bir mekan ve bir umut ufku olmuştu bizim için. Bir iki kez buraya birlikte gelme ve bir süre yaşama sözü verdik birbirimize. Kim bilir belki de meymun buradadır, tasarısını gerçekleştirmiştir. Bana gelince ben üzgünüm buraya bugün ayak bastığım için. Özgür insanların ülkesine bir tutsak olarak geldiğim için üzgünüm. Amsterdam'da onca gece onca gün geçirip duvarların ardından başka hiçbir şey görmediğim için üzgünüm. İki hafta daha geçtikten sonra bizi yeniden Sanctus Dionysius'a bindirdiler ama demir alma izini vermemişlerdi henüz. Hala özgür değildik. Kendi gemimizdeydik ama asker müfrezeleri durmaksızın devreye geziyorlardı gemide. Daha iyi göz altında tutabilmek için hepimizi geminin bir yanına topladılar. Benim barakam öteki yandaydı ama tedbirli davranıp sırrımı ele vermemek için kesinlikle oraya gitmemeye zorladım kendimi. Dahası gemi sonunda hareket ettiğinde bile bir süre eski kamerama gitmekten alıkoydum kendimi. Çünkü bir Hollanda müfrezesi bir tür iç deniz olan Zuiderzee'den çıkıp Kuzey Denizi'ne ulaşana dek gemide kaldı. Ancak bugün hazineme dokunulmamış olduğunu ve gizli yerinde durduğunu gözümle görme olanağına kavuştum. Yine orada bıraktım onu. Yalnızca yazı takımını ve bu defteri aldım. 15 Ağustos. Gemide bütün denizciler sarhoş, ben bile biraz içtim. Ne tuhaf ki limandan çıkarken bu kez deniz tutmadı beni. Bütün tıkındıklarıma karşın sağlam adımlarla yürüyorum güvertede. En az kendinden yaşça büyük tayfalar kadar çakır keyif olan Maurizio anlattı. Gemi durdurulduğu zaman kaptan yükün yalnızca üçte birinin Londra'ya gittiğini, üçte ikisinin de Amsterdamlı bir tüccarın malı olduğunu söylemiş. Kente gelindiğinde çok iyi tanıdığı bu adamı çağırtmış. Adam kentte olmadığı için dönüşünü beklemek gerekmiş. Ama geldikten sonra işler çok çabuk çözümlenmiş. Olan biteni hemen kavrayan ve bu işten kâr edeceğini anlayan tüccar, Centurione'nin sözlerini doğrulamış ve malları teslim almış. Böylece yetkililer yükün üçte birine el koymakla yetinmişler, sonra da gemiyi ve adamları salıvermişler. Deli, sözümü geri alacak değilim ama belli ki becerikli biri bizim kaptan. Kim bilir belki de üst üste iki ruh var bu adamda ve biri ötekini gizliyor sırayla. 17 Ağustos. Maurizio'ya bakılırsa kaptan bir kez daha aldatmış Hollandalıları. Onlara Cenova'ya gideceğini söylediği halde doğrudan Londra'ya kırmış dümeni. 19 Ağustos. Thames nehrinin ağzından yukarı doğru çıkıyoruz ve gemide hiçbir dostum yok. Oturup iki saygıdeğer kişi gibi konuşacak kimse yok demek istiyorum. Başka yapacak bir şeyim olmadığına göre yazmalıydım ama kafam bomboş ve elim ısınmıyor bir türlü. Londra'ya ulaşıyorum, hiçbir zaman bu kenti düşlemeye fırsatım olmadı. 23 Ağustos 1666 Pazartesi. Londra Köprüsü'nün iskelesine günün ilk ışıklarından nehirden yukarı çıkarken üç kez yolumuz kesildikten sonra ulaştık. Hollandalılarla son çatışmalarından sonra İngilizler bu denli tetikteler. Gelir gelmez azıcık eşyamı Thames kıyısında dokların yanı başında bir hana bıraktım ve Cornelius Wheeler'ı aramaya koyuldum. Rahip Conan'den mağazasının St. Paul Katedrali'ne yakın olduğunu öğrenmiştim ve başka tüccarlara beni oraya götürmeleri için bir iki soru sormam yeterli oldu. İçeri girip Bay Wheeler'ı görmek istediğimde genç bir görevli beni üst kata zayıf ve mahzun yüzlü çok yaşlı bir adamın yanına çıkarttı. Cornelius'un babasıydı bu adam. Oğlum Bristol'de ve 2-3 hafta içinde gelecek dedi bana ama bir bilgi ya da bir kitap peşindeysem isteğimi yerine getirmekten mutlu olacaktı. Kendimi tanıtmıştım ama adımın ona bir şey ifade etmediğini gördüğüm için Cornelius'un İzmir'deki evine emanet ettiği şu Ceneviz'de olduğumu söyledim. Umarım bir felaket gelmemiştir başına diyerek tedirgini belirtti yaşlı adam. Hayır, evin başına hiçbir şey gelmedi, rahat edebilir. Bu yolculuğu ona bir felaket haberi vermek için yapmadım. Kendi işlerim için Londra'dayım. Biraz ticaretinden söz ettim ona, bu da ancak ilgilendirebilirdi onu. Çünkü onunkiyle aynı türdendi. Satılan kitaplardan ve artık istenmeyenlerden söz açtım. Konuşmanın bir yerine 100. adla ilgili bir iki sözcük sıkıştırdım araya. Cornelius'un onu İzmir'den getirdiğini bildiğimi de ima ederek. Karşımdaki açıkça sıçramadı yerinden ama gözlerinde çok keskin bir merak ışığı yandığını görür gibi oldum. Belki de bir kuşku ışığıydı bu. Ne yazık ki ben Arapça okuyamıyorum. İtalyanca, Fransızca, Latince ve Yunanca söz konusu olsaydı şu raflarda ne kitaplarımız olduğunu tam olarak söylerdim. Ama Arapça ve Türkçe için Cornelius'u beklememiz gerek. İsrarla kitabın görüntüsünü, boyunu, yeşil deriden cildi üstündeki iç içe geçmiş baklava biçimli, altın yaldızları betimledim. İşte o zaman orada oyalanıp bizi dinleyen genç görevli araya girmenin yararlı olacağını düşündü. Chaplin'in gelip aldığı kitap olmasın bu? Yaşlı Wheeler bakışıyla onu delip geçti ama olan olmuştu bir kez. Artık herhangi bir şeyi gizlemenin yararı yoktu. Evet, o kitap olmalı. Bir iki gün önce sattık onu. Ama biraz çevrenize bakın, sizi ilgilendirecek bir şeyler bulacağınızdan eminim. Genç adama adlarını bile aklımda tutmak istemediğim bir iki yapı adı söyleyip onları getirmesini istedi ama tuttuğumu bırakmam söz konusu değildi. Bu kitaba sahip olmak için çok uzun bir yol yaptım. Bu Chaplin'i nerede bulabileceğimi bana söylerseniz size minnettar kalırım. Kitabı ondan satın almaya çalışacağım. Beni bağışlayın ama kimin neyi satın aldığını size söylemek durumunda değilim. Özellikle de müşterilerimizin adreslerini vermem olanaksız. Oğlunuz evini tüm içindekilerle birlikte bana emanet edecek kadar güvendiğine göre... Gerisini getirmeme gerek kalmadı. Peki, Jones sizi götürsün. Yolda büyük olasılıkla ağzımdan duyduğu bir iki İngilizce sözcüğün yanılttığı genç çocuk bana içini açarcasına, neredeyse hiçbirini anlamadığım bir yığın şey anlattı. Ben de bir yandan sokakların itiş kakışını izlerken başımı sallamakla yetindim. Yalnızca görmeye gittiğimiz kişinin eskiden Cromwell'in ordusunda papazlık yaptığını öğrenebildim ondan. Adamın gerçek adını söyleyemedi Jones. Sanırım sorumu bile anlamıyordu ve Chaplin dışında bir adla anıldığını da duymamıştı. Kitabımın alıcısı bir din adamı olduğuna göre ya hemen yakındaki katedrali ya da bir küçük kiliseye ya da bir papaz evine gideceğimizi düşünüyordum. Jones bir birhanenin önünde durduğunda Alehaus yazılıydı tabelada, nasıl da şaşırdım. Kapıdan girdiğimizde 12 çift buğulu göz tarafından uzunca bir süre incelendik. Öğle vakti olmasına karşın içerisi alacakaranlıktı. Konuşmalar fısıltıya dönüşmüştü ve tek konusu kuşkusuz bendim bu fısıltıların. Buralarda sık sık Cenevizli giysileri görülmüyor olmalıydı. Onları başımla selamladım ve Jones birahane sahibine, memeleri yarı açık, saçları harelli, iri yarı tombul bir kadındı bu, Chaplin'in orada olup olmadığını sordu. Kadın parmağıyla bir işaret yaptı yalnızca ve üst katı gösterdi. Bir koridora yöneldik hemen, koridorun ucunda basamakları gıcırtılı bir merdiven vardı. Sonra da yukarıda kapalı bir kapının önünde durduk. Jones kapıya vurdu, sonra da alçak sesle Chaplin diye seslenerek kapının kulpunu çevirdi. Bu Chaplin denen kişinin bir kilise adamına benzer hiçbir yanı yoktu bana sorarsanız. Hiçbir derken biraz abartıyorum. Kuşkusuz doğal bir gösterişi vardı adamın. Önce uzun boyu, sonra da onu bir İngiliz din adamına değilse bile bir Ortodoks Rus papazına benzeten gür sakalı. Kafasına bir külah, sırtına bir cübbe geçirip eline bir de asa verdiniz mi, bal gibi inançlı kuzucuklarını güden bir psikoposa dönebilirdi. Ama ne bir iffet kokusu ne de bir sofuluk ve az da yetinme duygusu yayıyordu çevresine. Tersine ilk bakışta yeme içme düşkünü bir zındık izlenimi bıraktı bende. Önündeki sehpanın üstünde ikisi boş, biri dörtte üçüne dek dolu üç bira bardağı vardı. Az önce bir yudum içmiş olmalıydı çünkü bıyıklarında beyaz köpükler görülüyordu hala. Kocaman bir gülümsemeyle oturmaya davet etti bizi ama Jonas özür diledi. Efendisinin dükkanına geri dönmesi gerekiyordu. Avucuna biraz para sıkıştırdım, papaz da çıkarken bize iki ölçek bira söylemesini rica etti. Az sonra patron kadın iki birayı kendi eliyle getirdi. Çok telaşlı ve saygılıydı. Dina Hanım'ı da kaba etlerine bir şaplak atarak teşekkür etti ona. Gizli bir vuruş değildi bu, o kadar açık çaydı ki amacının yalnızca beni şaşırtmak olduğu belliydi. Rahatsızlığımı saklamaya çalışmadım. Olayı çok sıradan bulsaydım ikisini de çok gücendirmiş olurdum. Kadın yukarı çıkmadan önce kendimi tanıtma ve Londra'ya yeni geldiğimi söyleme fırsatını bulmuştum. İngilizce konuşmaya çalışmıştım zorlukla. Daha fazla sıkıntı çekmemi engellemek için adam beni Latince yanıtladı. Bu mekanda çok tuhaf tınlayan bir bilgin Latincesiyle. Ve sanırım Vergilius'u ya da bir başka antik Latin ozanını açımlamak istedi şu tümceyle. Kayra'nın suladığı bir ülkeyi terk edip lanetin sürdüğü bu topraklara geldiniz demek. Şu ana kadar çok az şey gördüm ama gördüklerim hiç de böyle bir izlenim bırakmıyor üstümde. Geldiğimden bu yana gözlediğim belirgin bir davranış özgürlüğü ve yatsınmaz bir güler yüzlülük oldu hep. İşte lanetli ülke diye buna denir. İnsanın kendini özgür sanması için üst kata kapanıp sabahtan başlayarak içmesi gerekiyor burada. Eğer kıskanç bir komşu küfür sayılan bir şey yaptığınızı iddia ederse herkesin önünde kırbaçlanırsınız. Yaşınıza göre fazla sağlıklı görünürseniz büyücülük yaptığınızdan kuşkulanılır. Türklerin orada hapiste olmayı yeğlerim ben. Böyle söylüyorsanız sultanın zindanlarının tadına hiç bakmadınız demektir. Belki diyerek kabul etti. Patron kadının gelip gitmesinden sonra ve o an yaşadığım sıkıntıya karşın hava yumuşamıştı artık. Ve bu adama sözü dolandırmadan ziyaretimin nedenini açıklayacak kadar güvende hissettim kendimi. Daha 100. adı ağzımı alır almaz yüzü aydınlandı ve dudakları titredi. Bu kitap konusunda bana bir şeyler söyleyeceğini düşündüm ve yüreğim çarparak sustum. Ama ahşap bira bardağının bir hareketiyle devam etmemi işaret etti. Gittikçe daha fazla gülümsüyordu. O zaman oyunu açık oynayarak bu kitapla tam olarak neden ilgilendiğimi söyledim. Tehlikeyi göze alıyordum böyle yaparak. Kurtarıcı at gerçekten bu yapıtın içindeyse onu bana bırakmasını bu din adamından nasıl isteyebilirdim? Ve hangi fiyata? Daha iyi bir tüccar bu kitaptan ve içeriğinden daha ölçülü sözcüklerle söz ederdi. Ama kurnazlık etmenin akıllıca olmayacağını içgüdülerimle hissediyordum. Ben ki kurtuluşun kitabını arıyordum. Tanrı'nın gözü önünde nasıl dalavereyle elde edebilirdim onu? Yazgıdan daha iyi hile yapabilir miydim ki? Böylece şaplayına bu metnin gerçek değerini açıklamaya zorladım kendimi. Sahaflar arasında bu kitapla ilgili söylenenleri, gerçekliğiyle ilgili kuşkuları, savlanan erdemleri üstüne ileri sürülen çeşitli düşünceleri aktardım. Ya siz dedi, sizin kanınız nedir? Çözmeyi başaramadığım ve biraz rahatsız edici bulmaya başladığım aynı değişmez gülümsemeyi koruyordu yüzünde. Yine de hiçbir şey belli etmemeye çalıştım. Hiçbir zaman kesin bir kanıya varamadım. Bir gün bu kitabın dünyanın en değerli şeyi olduğunu düşünüyorum. Ertesi gün bunca saf ve kör inançlı olduğum için utanç duyuyorum. Yüzündeki gülümseme silinmişti. Bardağını bana doğru bir övgü hareketiyle kaldırdı. Sonra da bir dikişle bitirdi. Bu hareketle iştenliğime saygılarını sunmak istediğini söyledi. Bu hiç beklemediği iştenliğe. Bana bir satıcı mavalı okuyacağınızı, bu kitabı bir koleksiyoncu için aradığınızı ya da babanızın ölüm döşeğinde onu bulmanızı istediğini söyleyeceğinizi düşünmüştüm. Yapınız gereği mi dürüst davrandınız yoksa çok zeki olduğunuz için mi bilmiyorum ama tutumunuz hoşumuna gitti. Sustu. Boş bardağını kavradı sonra da hemen sehpanın üstüne koydu ve sözü uzatmadan şöyle dedi. Şu arkanızdaki örtüyü kaldırın kitap orada. Bir an aptallaşıp kaldım, iyi anlayıp anlamadığımı soruyordum kendi kendime. Tuzaklara, düş kırıklıklarına, baştan almalara o kadar alışmıştım ki kitabın orada olduğunun bu kadar basit bir biçimde söylenmesi şaşkına çeviriyordu beni. Biranın etkisi mi bu acaba sorusunu bile sordum kendi kendime. Öylesine susamıştım ki bir dikişte içmiştim bardağı. Yine de kalktım, bana gösterdiği koyu renk ve tozlu örtüyü törensel bir tavırla açtım. Kitap gerçekten oradaydı. 100. ad. Bir tür mücevher mahfazası içinde, iki mum arasında ya da bir rahle üstünde açılmış bulmayı beklerdim onu. Hayır, hiç de böyle değildi. Bir rafın üstüne yanlamasına konmuş, bir iki başka yapıt, kalemler, iki okka, bir top beyaz kağıt, bir kutu toplu iğne ve dağınık başka nesnelerle birlikte duruyordu. Kararsız bir elle aldım onu, baş sayfasından açtım. Emindim artık. Gerçekten de geçen yıl yaşlı İdris'in bana armağan ettiği ve geri gelmemecesine sulara gömüldüğün sandığım kitaptı bu. Şaşırmış mıydın? Evet, şaşırmıştım ve haklı olarak sarsılmıştım. Bütün bunlarda mucizeye benzer bir şeyler vardı. Londra'da ilk günümdü. Ayağım sağlam toprağa daha yeni alışmıştı. Ve bir yıldır peşinden koştuğum kitap elimdeydi şimdiden. Ev sahibim heyecanımın geçmesi için gerekli zamanı tanıdı bana. Kitabı yürek broşürümün üstüne bastırarak yavaş yavaş yerine gelmemi ve oturmamı bekledi. Sonra da hiçbir soru edası taşımayan şu sözleri söyledi. Aradığınız kitap bu herhalde. Evet dedim. Aslına bakarsanız fazla bir şey seçemiyordum. O da aydınlık değildi. Ama başlığını görmüştüm ve görmeden önce de dışından tanımıştım kitabı. En küçük bir kuşkum yoktu. Arapçayı kusursuz biçimde okuyorsunuzdur sanırım. Yine evet dedim. O zaman bir alışveriş önereceğim size. Bu yeniden bulunmuş hazineye daha sıkı sıkı sarılırken gözlerimi kaldırdım. Chaplin çok yoğun biçimde düşünüyor gibiydi ve kafası bana daha da görkemli, daha da acımlı geldi. Sakalı ve beyazlaşmaya yüz tutmuş yelesini hesaba katmasam bile. Size bir alışveriş öneriyorum diye yineledi. Bir iki saniye daha düşünme zamanı kazanmak ister gibi. Siz bu kitabı istiyorsunuz, bense yalnızca içindekileri anlamak istiyorum. Okuyun onu bana baştan sona, sonra da alıp götürün istediğiniz yere. Buna da evet dedim, en küçük bir tereddüt göstermeden. Ne iyi ettim de Londra'ya geldim. Demek talih yıldızım burada bekliyormuş beni. Dirençliliğim karşılığını ödedi. Atalarımdan miras kalan inatçılık sonunda işime yaradı. Onların kanından olduğum, soyumu inkar etmediğim için gurur duyuyorum şimdi. 24 Ağustos 1666, Salı, Londra'da. İşim kolay olmayacak biliyorum. Çok sayıda seans yapmam gerek. Bu 200 sayfayı okumak, Arapçadan Latince'ye çevirmek ve daha önemlisi anlaşılır hale getirmek için yazarı hiçbir zaman anlaşılır olmak istememiş olsa da. Ama papazın beklenmedik önerisini bir fırsat gibi gördüm hemen. Bir işaret demezsek eğer, bana sunduğu yalnızca Mazandarani'nin kitabını geri verme olanağı değildi. Kendiliğimden hiçbir zaman yapmayacağım bir şeyi, özenle ve dikkatle kitabı okumayı, derinliklerine dalmayı öneriyordu bana. Bu metni tümce tümce okumak, zor beğenir bir dinleyiciyi anlaşılır kılmak için sözcüğü sözcüğüne çevirmek, işte size bu sayfalarda büyük bir gizli gerçeğin saklı olup olmadığını kesin olarak anlamanın tek yolu. Bu konuyu ne kadar düşünsem o kadar şaşırıyorum ve coşkuya kapılıyorum aynı anda. Bu kitabı Cübeyl'den Konstantinopolis'e, sonra da Cenova'dan Londra'ya, bu meyhaneye, bu tuhaf papazın inine dek izlemem gerekiyormuş demek. Sonunda yapılması en gerekli şeyi yapmaya koyulmam için. Bir yıldır yaşadıklarım sanki yalnızca bir başlangıçmış gibi bir izlenime kapılıyorum neredeyse. Sanki Tanrı o gizli adını bilmeye layık olmadan önce beni bir dizi sınamadan geçirmek istermiş gibi.